Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir 40 Ambar programı ile yine karşınızdayız efendim. Her zaman olduğu gibi stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bugün değerlendireceğimiz iki mesele var. Bunlardan birisi AK Parti ve tecdit siyaseti. İkinci konumuz da Ermeni meselesi olacak. Geçtiğimiz hafta çok konuşulan bir meseleydi. Başbakanın Ermenilere taziye bildirmesi ve 24 Nisan'ın her yıl Ermeni soykırımı adı altında bir anma günü olarak kutlanması, çeşitli devletlerin bugün üzerinden Ermeniler adına açıklamalarda bulunması bu tarihi önemli kılıyordu. Başbakan geçen hafta bu konuda bir açıklama yaptı. Programımızın ikinci konusu bu olacak. Yani Ermeni açılımı diyebiliriz bu konuya. Efendim ilk konuyla başlamak istiyoruz. Evet. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Tecdit siyasetini konuşacağız bugün biraz. AK Parti üzerinden, hükümet üzerinden bu konuyu konuşacağız. Hocam özellikle AK Parti göreve geldiği günden beri yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde olmaz denilen, yapılmaz denilen, buradan sonrası yok denilen birçok konuda biraz tecditle, biraz zamanın ruhuna da bırakarak, insanların algısını da yöneterek birçok çözülmez denen konuyu çözmeye çalıştı. Bunda da başarılı olduğu söylenebilir. Bundan 10 yıl önce kamuda başörtülerin çalışabileceği söylenseydi inanmakta güçlük çekebilirdik. Ama bugün bakıyoruz, kamuda başörtülü memurlar çalışabiliyor. Ana dilde eğitim meselesi yine çok büyük bir handikaptı. Kısmen aşıldı. Devletin aşılmaz denilen, asla dokunulmaz denilen birçok kurumu üzerinde, işte HSYK başta olmak üzere bir takım böyle güçlü kurumlar üzerinde bir takım düzenlemeler yapılabiliyor. Ve bu algı siyaseti de iyi yönetiliyor tecditle. Evet. İşte dar bölge seçim sistemi konuşuluyor şimdi. Bir takım seçim sistemiyle ilgili düzenlemeler yapılacak. Aslında biz buna çok alışık değildik bu tecdit siyasetine. Çünkü olayları, değişimi, devrim üzerinden okuma alışkanlığı var bizde. Cumhuriyet tarihimiz de bunun üzerine kurulu neredeyse. İhtilaller ve inkılaplarla yürüyen bir rejim anlayışı var. Devrim kanunlarıyla işte herkesi hizaya getirmeye çalışan bir anlayış ve rejim hep bu ülkede cari olmuş. Tecdit siyasetine alıştık mı biz hocam?
Şimdi bu hakikaten siyasal dönüşümleri anlatmak için çok önemli bir kavram, tecdit kavramı. Genel olarak toplumların modern dönemde yaşadıkları siyasal dönüşümleri 19. yüzyıldaki tecrübelere baktığımız zaman devrim veya ihtilal olarak okumak mümkün. Fransız ihtilali bunun en açık örneğidir. Kısa sürede toplumu bir bütün olarak değiştirme girişimidir. Bundan İslam dünyası da etkileniyor ve birçok akım bundan ilham alarak ve bir yönüyle İslam'ı da bunun etkisine sokarak kısa sürede siyasi yapıyı tümden değiştirmek gibi bir tutum içine giriyorlar. Türkiye'de de mesela 2. Meşrutiyet'in ilanı, bunu yani 1908 devrimi diyorlar bu açıdan. Topyekün devleti değiştirmek, yeni bir siyaset ortaya koymak ve bununla toplumu kurtarmak gibi bir yaklaşım var. Cumhuriyet döneminde çok daha keskin bir biçimde bu siyaset izleniyor hakikaten. Bu ciddi anlamda modernizmden etkilenen bir siyasettir. Fundamentalist bir siyasettir. Radikalist bir siyasettir. Bu siyaset daha çok ütopyacı özellikler de taşıyor. Yani yöneticiler, elitler, önderler toplum sorunlarını hemen kısa sürede, acilen, köklü bir biçimde çözmek istiyorlar. Fakat bunun faturası da çok büyük. Yani toplum büyük acılarla karşılaşabiliyor. Çünkü toplum böyle hemen büyük müdahalelerle değişebilecek bir yapı değil. Bunun aşama aşama yapılması gerekir. Siyasi alanda da çok köklü bir biçimde büyük müdahalelerle değişmeler yaptığımız zaman toplumdaki yansıması kötü oluyor. Cumhuriyet'in tek parti döneminde birçok örneği var. İhtilaller Türkiye'nin genel siyasi tarihinde. Türkiye'yi iyileştirmek isteyen bir ekip hemen ihtilal projesini geliştirmeye çalışıyor. 1990'lara kadar birçok Türkiye ile ilgili talebi olan değişimciler, öncüler hep ihtilalci bir siyasi tutuma sahip bulunuyorlar. Yani sağda da bu böyledir, solda da bu böyledir. İslamcı kesimde de bu böyleydi 90'lara kadar. O nedenle bu aslında bizim geleneksel siyasal kültürümüze çok uyan bir şey de değil. Çünkü bizim geleneksel siyasal kültürümüzde ya da ilahiyat kültürümüzde, dini geleneğimizde, İslam düşünce geleneğinde tecdit vardır, ihya vardır. Toplumda ifsat varsa, bozulma varsa, bundan uzaklaşmak istiyorsak ve yine toplumda çeşitli hastalıklar söz konusuysa, siyasi yapı yozlaşmışsa ve onu adil bir çizgiye getirmek istiyorsak, yapılacak en iyi şey tecdidi uygulamaktır. Ve o nedenle aslında bizim siyasal geleneğimizde de bir temeli vardır tecdit siyaseti. 90'lardan sonra Türkiye biraz kendisiyle yüzleşmeye başladı Özal dönemiyle beraber. Ve dolayısıyla Türkiye'de Kemalistlerin uyguladığı ihtilalci, devrimci siyaset tarzından farklılaşan bir siyasi yönelim içine girildi. AK Parti'nin siyaset politikalarını da bu çerçevede okumak mümkün. Hakikaten başarılı olmasının en büyük temeli de budur bence. AK Parti 2002 yılında iktidara geldi ve gelir gelmez toplumun büyük beklentileri vardı. Yani işte zaten uzun yıllardan beridir bu ülkede sert resmi ideolojinin uygulamalarıyla dinle ilgili alanda ciddi sorunlar yaşanıyordu. Laiklik uygulamalarıyla inançlı insanlar mağdur ediliyordu. Gayrimüslimler işte köklü bir biçimde ötekileştirilmişti. İç hainler olarak görünüyordu. İşte dış düşmanlar, iç düşmanlar, iç tehdit ve dış tehdit çerçevesinde toplum tanımlanıyordu. Ve ihtilalci siyasetler uygulanıyordu. AK Parti ise gelir gelmez bu siyasetten farklı bir siyaset ortaya koydu. Evet, birçok sorunlarımız var. Dinle ilgili sorunlar var. Kürt meselesiyle ilgili sorunlar vardı. Gayrimüslimlerle ilgili vardı. Alevilerle ilgili vardı. Ve insanların beklentileri de hemen bunların çözülmesi yönündeydi. Hatta AK Parti'nin içinde bile mesela başörtü konusunda başbakana çok ciddi tepkiler ortaya kondu. Daha ne bekliyorsunuz, niye yapmıyorsunuz gibi. Ama hakikaten Başbakan Erdoğan'ın o dönemki siyaseti tecrit üzerinde okuduğumuz zaman çok yerinde bir siyaset. Aşama aşama Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal yapısını hemen birden ihtilalci yöntemlerle değiştirmek ve toplumu büyük bir kaos ve çatışma içine sürüklemek yerine aşama aşama toplumun da onu tanıması sağlayarak, hem kendisi devleti tanıyarak hem de devletin de onu tanıması sağlayarak aşama aşama bunları gerçekleştirdi. O nedenle 2002'den 2012'ye hatta devam etti bu, durmadı. Yani AK Parti 2011 yılına kadar daha yoğun bir reformcu kimlikle varlığını sürdürdü. Bu tecrit siyasetini çok etkili bir biçimde ortaya koydu ve hem Türkiye'nin iç siyasi yapısının dönüşümü, demokrasi üzerinden dönüşümü açısından önemliydi. Bu açıdan değerli bir şey. Nitekim işte Kürt meselesinde hakikaten çok büyük değişmeler gerçekleşti. Yani insanlar artık Kürdüm diyebiliyor, okuyabiliyor, yazabiliyor, şarkı söyleyebiliyor. Devletin televizyonu yayın yapıyor 24 saat. Alevilikle ilgili işte özür dileme dersi meselesine devlet katında yapılması, Alevi çalıştayların yapılması bu açıdan önemli. Dinle ilgili başörtü meselesi ve diğer konular, sert laikliğin düzeltilmesi konusunda adımlar atıldı. Dolayısıyla aşama aşama bir dönüşüm projesi uygulandı. Bu bir de uluslararası bölgemiz açısından önemli bir siyaset. Çünkü 20. yüzyılda İslam siyasi anlayışları, İslami hareketler de kendi Fransız ihtilalinin getirdiği ulus devlet politikalarından etkilenerek ihtilalci ve inkılapçı bir takım siyasetler önermeye çalıştılar. Bunu en bariz biçimde Seyit Kutup, Mevdudi gibi düşünürlerin tezlerinde görmek mümkün. Toplumu hemen İslam devleti üzerinde dizayn etmek, yönetmek, değiştirmek gibi bir tutum var. Bunun arkasında da dediğim gibi modern dönemin bu devrimci ve ihtilalci siyasetin büyük bir etkisi var. Ve bu tabii ki ciddi çatışmaları da beraberinde getiriyor. Yani Suriye'de Mervan Bir Halid'in mesela yaptıklarına baktığımız zaman veya El Hicrever neydi? El Hicrever Tekfir miydi? Mısır'daki işte İvan'dan ayrılarak oluşan çeşitli gruplar var. Evet. Ya şiddete bütünüyle yönelen ya da toplumdan kaçarak izole olan ve çöle kaçan hareketler, yine Selefi hareketlerinde de aynı şiddet ve devrimci yönelimleri görüyoruz.
Bunlar, güçlü bir demokrasi gerekiyor ama tecdit için, evet, değil mi hocam? Böyle bir siyaset yürütmek için.
Tecdit, evet, yani hem Türkiye'nin iç siyasi tarihi, hem demokrasi açısından, hem de bölgede İslami hareketler açısından okuduğumuzda çok doğru bir siyaset. Çünkü demokrasiye göre de zaten bir siyasi dönüşüm ihtilalle olması doğru değil. Millete danışarak, milletin onayını alarak, rızasını alarak gerçekleşebilir. Demokrasi siyaseti bu demek. Ve AK Parti burada da bu tecrit siyaseti demokrasi siyasetiyle bütünleştiği için de büyük bir meşruiyet kazanmış oldu. Hem İslam siyasi geleneğiyle bütünleşen bir şey, hem demokrasiyle bütünleşen bir şey. AK Parti bu açıdan da İslam toplumlarına örnek oldu aslında. İslam dünyasında başarılar elde etti. Dolayısıyla diğer İslami hareketler de biz artık bir devleti hemen ihtilalle ele geçirip cuntalar kurarak, devrimler yaparak sorunlarımızı çözelim, bundan uzaklaşmaya başladılar. Başka bir yol da var, mümkün. Dolayısıyla Türkiye'de işte yapılanlar bunlardır deyip kendilerini sorgulamayı, kendilerini gözden geçirmeye başladılar. Bir açıdan bu tecrit siyaseti Orta Doğu'yu da etkiledi. Yani hatta AK Parti adıyla bir takım partiler kuruldu. Tunus'ta olduğu gibi Nahda kendi siyasi yapısını gözden geçirdi. Bu çerçevede bir siyaset uygulamaya yöneldi. Bunlar aslında İslam dünyasının siyasi problemlerini çözmesi açısından da önemli bir model bu tecrit siyaseti bence. Artık Soğuk Savaş döneminin ihtilalci siyasetinden vazgeçip bu tecrit siyasetine yönelmek, sorunlarımızı çözmek açısından önemli bir aşama.
Evet. Hocam, iç siyaset için şöyle bir eleştiri de yapılıyor bazen. İşte vatandaş geçiminin derdinde, aylık kazancının derdinde çok da bir takım demokratik gelişmeler, bir gruba, ülkenin bir kesimine sağlanan hak hukuk çok onları ilgilendirmiyor. Aslında bu değişimler, bu sağlanan haklar, insanların çok içselleştirdiği haklar değil. Olan bitenin çok farkında değil aslında insanlar. Herkes işte işinin aşının derdinde tarzında eleştiriler, evet, de var. Tabii bu her zaman olduğu gibi biraz kendi insanımızı zaman zaman burada gündeme getiriyoruz. Kendi insanımızı küçümseme, onun algısını, zihin dünyasını küçümsemeyi de beraberinde getiren bir açıklama. Gerçekten hani bu işte hükümetin ya da işte bürokratların, teknokratların kendilerinin çalıp kendilerinin oynadığı düzenlemeler mi? Biz bunları, evet, yeterince içselleştiremiyor muyuz? Seçimlere şimdi baktığımız zaman hani sandıkta neticede bu politikalar da, evet, oylanmış, evet, oluyor. Yine AK Parti işte birinci parti olarak çıkıyor. Fakat ben hani sandığın dışında bağımsız da düşünmek istiyorum. Hani sokaktaki insan için bu ne ifade ediyor? Evet. Gerçekten bu politikalar içselleştiriliyor mu? Yani, evet, tecdit siyaseti onların da kabul ettiği bir siyaset haline mi geldi bizde? Evet. Yoksa çok da umurlarında değil mi? Evet.
Şimdi şu var tabii, sokaktaki insan deyince çok şematik bir şey var insanlarımızın kafasında. Hala ilkokul mezunu bir halk olarak düşünüyorlar. Anadolu'ya gidelim. Yani işte iki gün önce Malatya'da ciddi bir sempozyum yapıldı. İş adamlarıyla, akademisyenlerle, STK temsilcileriyle görüştük. Artık Türkiye halkı bir 20 sene önceki halk değil yani. Yani bir eğitim almış, dünyaya açılmış, belli bir düzeyde bireysel kimliği gelişen insanlar. Dolayısıyla bu insanlar, yani hayatta aslında iki şey var. Ben hep onu söylüyorum. Ekmek ve özgürlük. İkisi de önemli. Ekmek, evet, insanlar, sokaktaki insan veya apartmandaki insan veya meydandaki insan. Yani sokaktaki bunları birbirinden ayırmak zor bir şey. Dediğim gibi Anadolu eski Anadolu değil yani. Yüzlerce üniversite var. Ciddi bir medya dünyası var. Bu okuyan, düşünen bir biçimde bireysel kimliği kazanan, karnını doyurduğu zaman insanlar artık onunla yetinmiyor. Düşünmeye başlıyorlar. Tercihlerini önemsiyorlar, özgürlüklerini önemsiyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman da bu insan hakları düşüncesini dışlayan, demokrasiyi, özgürlüğü dışlayanlar otoriter siyaseti onaylayan insanlardır açıkçası. Ve çok tehlikeli bir şeydir bu. Sokaktaki insanın da işi karakola düştüğü zaman polisin onu azarlamadan, aşağılamadan, dışlamadan insan gibi muhatap alarak değerlendirmesini ister. Bunu gördüğü zaman sokaktaki insan da kendisine saygısı artar. Eskiden mesela Elazığ'a gidip gelirken bir 10 sene önce bir jandarmanın veya bir trafik polisinin bizden ehliyet sorma tutumuyla bugünkü arasında dağlar kadar fark var. Ve bugünkü davranışları gördüğüm zaman ben şahsen kendime olan saygım ve ülkeme olan saygım artıyor. Bu birçok insan için geçerli. O nedenle yok halkın umurunda değil, yok elit. Elit ve halkı birbirinden bakın, elitizm ayrı, elit ayrı. Bunları birbirinden ayırmamak lazım. Bir toplumu canlı tutan, dinamik tutan, aydınlatan elitlerdir. Toplumun entelektüel tabakasıdır. Bunu yadsımak mümkün değil. Osmanlı neden devşirme meselesini uyguladı? Neden Enderun sınıfı, Enderun'u kurdu? Bugün Amerika neden Harvard, bilmem bir sürü başka üniversiteler kuruyor, dünyanın dört bir yanında yetenekli insanları alıp çalıştırıyor? O nedenle insanlar sizin ülkenizde özgürlüğü, huzuru buldukları zaman gelirler, çalışırlar. Müzisyeni gelir, iş adamı gelir, entelektüeli gelir, akademisyeni gelir, mimari gelir. Ve bunlar geldiği zaman ülkemiz zenginleşir. Yani Kanuni Sultan Süleyman şeydeki İspanya'daki Yahudilere kucak açması elbette İslam inancını taşıdığı içindir. Ama aynı zamanda meşhur Fransız tarihçinin Brodel'in dediği gibi büyük bir hoşgörü ortaya koyarak orada ciddi anlamda iş bilen, ticaret yapmayı bilen, zanaatkar sahibi olan, doktor olan bir sürü insanı alarak toplumunu zenginleştiriyor. Şimdi dolayısıyla bu tür ayrımlardan ben korkuyorum açıkçası. Bu başka bir elitizmdir. Bunu ileri sürerek demokrasiye, insan haklarını küçümseyip siyasi yönelimlerin otoriteleşmesini meşrulaştırıyorlar ve bu Türkiye için çok tehlikeli bir şey. Sokaktaki insan ekmeğine de bakar, ekmeği geldiği zaman arkasında özgürlüğünü düşünür. Önce başını sokacağı bir ev ister, başını soktuğu sobalı evden sonra kaloriferli ev ister. Kaloriferli ev varsa bu defa der ki apartmanım güzel olsun, mimari iş yapım olsun, sokağımda ağaç olsun der. Bugün Türkiye'nin yaşadığı da bu, o nedenle. Bunlar birbirinden ayrı değil. Kesinlikle bunlar birbirini besleyen şeyler. Elitizmle elitliği birbirinden ayırmak lazım. Beyaz Türkler diye sürekli yaptığımız eleştirilere de artık son vermemiz lazım. Beyaz Türkler varsa ve onlar tahakkümde bulunmuyorlarsa onlarla biz barışmak zorundayız. Onlarla uzlaşmak zorundayız.
Evet.
O nedenle bu ayrımlar Türkiye için ben tehlikeli görüyorum açıkçası. Son tartışmalar yapılıyor şu an Türkiye'de. Özgürlük de ekmek de her zaman önemlidir.
Evet.
Yani, bizim eşref-i mahlukat olarak yaşayabilmemiz için ekmek yetmez, özgürlük de gerekir. İnsan olarak kendimizi hissetmemiz gerekir. Bunun için de insan hakları temeldir. Biz demokrasi derken Avrupa'da bir takım mekanik standart değerleri alıp uygulamak olarak düşünmüyoruz. Demokrasi derken insanlarla ilgili bir karar alırken onlara da danışmak, onlara da istişare etmek diyebilmemiz gerekiyor. İnsan hakları derken de Fransız İhtilali'nin bulduğu insan haklarını aynen ihraç edelim değil. Ya insanların temel özgürlük hakları yani. İnsanlara saygı duymak. Onların düşüncelerini özgürce ifade etmek. Yaşam tarzlarına saygı duymak. Ya bu artık dünyada kabul edilen temel evrensel değerler bunlar.
Evet. Yani hocam o zaman bu eleştiriler yersiz. Yani vatandaşların, insanlarımızın bu konularla çok ilgilenmediği, bunları kesinlikle çok içselleştirmediği eleştirisi hatalı bir
çok hatalı.
Anlayış.
Bakın daha somut örnek
vereyim. Az önce dediğiniz gibi artık bir kontrol noktasındaki işte jandarmanın, polisin tutumu bile
daha
değiştiğine
somut bir örnek
göre.
Vereyim. Bakın 2007 yıllarında, 2005 yıllarında tam tarih net, Genar sahibi de sevdiğim bir arkadaş, genel müdürü de. Doğu ile ilgili Güneydoğu diye bir araştırma yapmışlardı ve Kürt kimliği diye bir şey yok, sadece %4'tür, aydınların meselesidir diye koymuşlardı. Ama sonra ne oldu? Kürt kimliği ile ilgili devlet, AK Parti hükümeti 2009 yılında demokratik açılım yaptı. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi uygulandı. Ve ondan sonra Türkiye'nin şeyi değişti yani, ufku değişti. Ve bugün Türkiye'nin ufku değişmeye devam ediyor. O nedenle insanları önemsemek zorundayız. İnsanlar sadece maddi bir varlık değil. Sadece aş ve iş varlığı değil. İnsanlar özgürlükleriyle, saygınlıklarıyla, ahlaklarıyla da kişilikleriyle de önemli varlıklardır.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümde AK Parti ve tecdit siyasetini konuştuk. Bu bölümde de yine taze bir konu olan Ermeni açılımı meselesini ele almak istiyoruz. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla bu meseleyi değerlendireceğiz. Hocam şimdi Ermeni soykırımı, sözde soykırımı, Ermeni tehciri yaklaşık 100 yıldır konuşuluyor bu topraklarda. Evet. Diasporadaki Ermenilerin çok büyük elinde bir koz olarak duruyor. Bugün işte Lübnan'dan Suriye'den işte Fransa'ya, Amerika'ya kadar böyle güçlü bir Ermeni diasporası da oluşmuş durumda. Evet. Bunlar tüm dünyanın gözü önünde işte büyük bir acı ve travma yaşadıklarını, bu travma ve acının kendilerini, kendi kimliklerini yok etme boyutuna vardığı konusunda böyle baskıları var. Uluslararası bir takım sivil toplum örgütlerini harekete geçirme çalışmaları var. Hatta bakıyoruz işte bu 24 Nisan'da bu anma günü yapılıyor. İşte Amerika Devlet Başkanı, işte Fransa Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulunuyorlar. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı önümüzdeki 24 Nisan'daki Ermenistan'daki bu anma toplantılarına olacak, katılacağını söyledi. Hı hı. İstismar da edilen bir konu. Evet. Hatta 2005'teydi yanlış hatırlamıyorsam İsviçre'de şöyle bir kanun çıkarılmıştı. İşte İsviçre devletinde, İsviçre ülkesinde soykırım yoktur, Ermeni soykırımı olmamıştır dendiği zaman buna hapis cezası öngörülüyordu. Yani bunun tabii çok farklı boyutları var. Yani Ermeni, evet, diasporasının bunu bir yol ve yöntem olarak kullanarak güçlenme çabası var. Bir takım, evet, devletlerin Türkiye üzerinde baskı aracı olarak kullanma boyutu var. Çok boyutlu bir konu. Fakat bizi ilgilendiren mesele de şuydu. Yıllarca biz bu açıklamaları işte bekledik. Her Nisan'ın 20'sinde işte ya acaba Amerika ne söyleyecek, Fransa ne söyleyecek, soykırım tabiri kullanılacak mı, buna büyükelçilerimiz nasıl bir cevap verecek, hükümet nasıl bir cevap verecek diye hep böyle endişelere kapıldık. Fakat bu sene Başbakan Erdoğan bir sürpriz bir çıkış yaptı. Hem Amerika devlet başkanını dinlemezden önce, hem Fransa'daki, evet, anma toplantıları yapılmazdan önce çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam 22 Nisan'da. İşte bu dönemin şartları içerisinde değerlendirilmesi gereken bir durumdu. Evet. O yıllar gerçekten zor yıllardı. Sadece Ermeniler için değil, evet, Osmanlı'nın kendi tebaası için de zor yıllardı. İşte bu ölen Ermenilere taziyelerimizi bildiriyoruz dedi. Evet. Gerçekten böyle ezber bozan bir, evet, açıklamaydı. Şimdi bu neyin habercisi hocam? Bu açıklama, bu anlayış, Tayyip Erdoğan'ın dilinde neşvünema bulan bu yeni politika, belki yeni bir tecdit siyaseti az önce konuştuğumuz, evet, gibi. Evet. Bu nelere kapı aralayacak bizim için acaba?
Yani çok doğru aslında, yeni bir başlangıcı anlatıyor bu. Türkiye neredeyse 100 yıldır devam eden bir siyaset konusunda farklı bir strateji geliştiriyor bir defa. 100 yıldır nasıl bir siyaset var? Bir yandan işte Ermeni diasporası soykırım deyip onun etrafında kendisiyle ilgili bir acı ve travma kimliği geliştiriyor. Onun etrafında bir dayanışma oluşturuyor. Travmatik bir tarih etrafında Ermeni toplumunu bütünleştirmeye çalışıyor. Ve Dünyadaki çeşitli devletleri de bu konuda uyarıyor, lobiler oluşturuyor ve bu devletler de Türkiye üzerine baskı yapıyor. Türkiye de bunlara karşı geleneksel olarak bütün meselelerde olduğu gibi burada da red ve inkar tutumunu sürdürüyor. Yani 1915 beni ilgilendirmez. O Osmanlı'ya ait bir dönemde. Ben Türkiye Cumhuriyeti'yim. Dolayısıyla onu algılamam. Tam tersine Ermeniler de özellikle bunun Türklerle olduğunu ilişkini göstermek için anıtın üzerine Türk şeyini ifadesini kullanmada ısrar ediyorlar ve bugünkü devlete hedef göstermek istiyorlar. Bu tabii ciddi anlamda gizliden gizliye bir karşıtlığı da besliyordu. Yani Ermenilerin Türklerden nefret etmesini sağlıyordu. Türklerin de kendilerini koruma kollamak için ürettiği inkar siyasetiyle sadece acı tarafı, katliamlar tarafını göstererek bizim insanlarımızın da Ermenilere karşı ciddi bir biçimde ön yargılarla dolmalarını sağlıyordu. Yani bizim tabii böyle de bir edebiyatımız, kültürümüz var. Yani Ermeni dölü ifadesi hala Anadolu'da yaygın bir dışlama ifadesidir.
Küfür olarak kullanılıyor.
Küfür olarak kullanılıyor. Yani Türkiye'de hala birisiyle ilgili damgalama, yani bu meşhur sosyolojide bir ifadedir, damga. Damgayla onu tanımlayıp toplumdan, siyasetten, ticaretten, çevreden tecrit etmek istediğiniz zaman Ermeni yaftası vurmanız yeterliydi. Yani işte Ali Bayramoğlu ile ilgili bu yapıldı bir dönem. Türkiye'de daha yakın yani. Bir de İslami kesimden bir gazete yaptı maalesef bunu. Bunu işte Abdullah Gül ile ilgili, Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili öyle iddialar ortaya atıldı. Ki şunu da unutmayalım. Şeyde Anadolu'da Ermenilerden kız almış birçok Müslüman aile var. Tehcir döneminde geride kalmış kızlarla evlenen milyonlarca aileler var bu. O nedenle bu Türkiye'de ciddi bir şey var. Bir yara olarak devam ediyor yani. Bir problem olarak devam ediyor. Fakat bu istismara da yol açıyor. Tabii Türkiye'nin siyasi hayatını yönlendirmek isteyen Fransızlar, Amerikalılar, diğer ülkeler bunlar aracılığıyla Türkiye'ye baskı yapıyorlardı. Türkiye ilk defa bu klasik siyasi stratejisi terk etti ve Başbakan Erdoğan red ve inkar politikalarını Kürt meselesinde, laiklik meselesine, Alevilik meselesine nasıl açtıysa bunu Ermeni meselesine de ortaya koydu. Ve reformcu siyasetinin bir uzantısı olarak aslında bir yönüyle Ermeni açılımı ortaya çıktı. Bu çerçevede tabii ortak acı ve adil hafıza gibi terimlerin kullanılması, taziye dileklerinin de bulunulması çok önemli. Çünkü taziye hakikaten bence özenle seçilmiş ifadeler bunlar.
Hocam taziye affedersiniz. Önemli. O ortak evet. Acı ve adil hafıza evet. Onu biraz açabilir miyiz?
Bunlar önemli. Çünkü acı Ermeniler sadece işte biz Ermeniler acı çektik. Bize şunlar yapıldı, bunlar yapıldı diye acı etrafına sürekli kendi hayatlarını yasa boğucu bir kültür ürettiler. Bir kimlik ürettiler. Dolayısıyla bunun etrafı bir dayanışma oluşturuyorlar. Bu çok travmatik bir şeydir. Yani 100 yıldır Ermeniler diasporada yas tutuyorlar adeta. Ama başbakan biz o tarihsel dönemde beraberdik. Osmanlı tebasıydık. Anadolu'da sadece siz değil Müslümanlar da yaşıyordu. İşte Balkan Müslümanları vardı. Kafkaslar vardı Osmanlı topraklarında. Hercü merç oldu. Ciddi göçler yaşandı. Dolayısıyla Ermenilerin yaşadığı tehcir de bunun bir parçasıydı. Sizin acılarınız var. Sizin acılarınız bizim acımız. Siz bir Osmanlı tebasıydınız. Onun bir parçasıydınız. Sizin acınızı hissediyoruz. Ona ortak kendimizi görüyoruz. Dolayısıyla kendinizi yalnız, yalıtılmış, dışlanmış bir biçimde algılamayın.
Yani şöyle aynı zamanda
adil hafıza ise burada evet. Şudur. Yani Ermeni diasporasının özellikle başını çektiği, kendisini merkeze alarak ürettiği tek yanlı bir hafıza vardır. Türkleri dışlayan, ötekileştiren bir hafızaydı bu. Bu travmatik bir hafıza ve sadece acılarla dolu olan bir hafıza. Oysa bizim aslında beraber ortaklaşa bir hafızamız var. Biz Birinci Dünya Savaşı'na beraber girdik. O olayları aynı toprak üzerinde yaşadık. Sonra bizim hafızamız sadece 1915 tarihiyle de sınırlı değil. Biz Ermenilerle 1000 yıllık bir hafızaya sahibiz. Adil hafıza demek bütün bunlarla beraber Ermenileri algılamaktır. Sadece 1915 olayıyla algılamamaktır. Geniş bir hafızamız vardır ortak. Yani bunu biz birçok yerde görebiliyoruz. Mesela musikide bugün hala dinlediğimiz mesela Gamze Deyim sanat evet, musikisinde
evet.
değil mi yani?
Evet.
Önemli bu Tatyos Efendi'dir doğru, bunun bestekarı. Doğru.
Mimari aynı şekilde Balyan kardeşler
Balyan
var.
Balyan kardeş 19. yüzyıl İstanbul'un mimarlarıdır
tabii,
bunlar.
Tabii.
Yani dilde mesela 1932-34 yılında Mustafa Kemal Ankara'da dil kurultaylarını yapıyor. Agop Açıkalın'ı çağırıyor bu çalışmalara. Hatta şunu da söyleyeyim. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak tanımlanıyor. İmzası onun sanat tarihçiliği hocası birisi tarafından, Ermeni birisi tarafından geliştirilmiştir.
Tabii.
Bu kadar bir iç içelik var. Çatışmalar var.
Osmanlı'nın son dönem darphanesi bile Ermenilere
evet,
emanet.
Bu ortaklıklar da var. Dolayısıyla biz tarihi sadece yani o başbakanın belirttiği metinde olduğu gibi tarihi sadece toplumsal hafızayı çatışmalar üzerinde, travmalar üzerinde okursak adil bir hafıza olmaz bu. Biz kendi aramızdaki tarihi ortaklıklar, beraberlikler, ürettiğimiz ortak değerler etrafında da okumak zorundayız. Böyle okuduğumuz zaman o çatışma ve acı, işte soykırım söylemi, travma söylemi bunlardan çıkarız. Birbirimizi daha objektif algılama imkanlarını yakalarız. Bu da hakikaten sorunlarımızı çözmek için hem Ermenilerin kendi sorunlarını çözmesi için hem Türklerin kendi sorunlarını çözmesi için ortak coğrafyada bunlar olmuşsa bu bize yepyeni bir ufuk açar. Bence bu açıdan çok önemli bir metin, çok önemli bir girişim. Bu Türkiye'nin bu sorununu kendi çabasıyla çözme iradesi demektir. Bu sorun ne Amerika'da ortaya çıktı ne Ermenistan'da ortaya çıktı. Bu 1915 olayları Anadolu'da yaşadıysa, Anadolu'da ortaya çıktıysa
burada çözülmeli.
Yine burada çözülmeli, yine burada çözülecek. Dolayısıyla buradaki irade önemli ve bu iradenin de Ermeniler tarafından onların elit insanları, düşünen insanları, okuyan insanları tarafından görülmesi, algılanması, yeni karşılıklı algılamaya yol açacak diyalogların açılması önemli. Bence bu başlangıcın buna yol açacağını da düşünüyorum
evet.
ben açıkçası.
Hocam, şu tür karşılıklar da buldu bu açılım, Ermeni açılımı. Tabii bunların tam böyle erdemli bir davranış olarak algılanması için bir evet. mütekabiliyet de gerektiriyor. Bir karşılık da gerektiriyor. İşte bakıyorsunuz tam bu açıklamanın yapıldığı bir zamanda Ermenistan'da işte Türk bayrağı yakıldı.
Evet.
Hatta aynı güne denk geldi. Sadece Ermenistan'la ilgili değil. Bu topraklarda işte bizim bir de Rumlarla
evet.
bir meselemiz var. Aynı şekilde hani yıllardır özellikle Kıbrıs'ta Kıbrıs meselesinin çözülmesinde Güney Kıbrıs
evet.
Rum kesiminin tavırlarını biliyoruz. Bizde de şöyle bir hafıza oluştu. Mesela Kıbrıs'ta olayları işte Rumların katliamları başlattı. İşte bu topraklarda Ermeni tehcirine sebep olan Ermenilerin başlattığı katliamlardır.
Evet.
İşte
evet.
hatta Yusuf Halaçoğlu çıktı hemen. Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı
evet.
Tayyip Bey'in bu açıklamasından sonra işte bunu kıyasıya eleştirdi. İşte Türkiye'nin hiçbir yerinde siz bir Ermeni toplu mezarına rastlayamazsınız ama doğuda birçok yerde işte Ermenilerin katliamında
evet.
can veren Müslüman Türklerin toplu
evet.
mezarları vardır dedi.
Evet.
Şimdi bu bizim hani bir ortak hafızadan bahsettik, adil bir hafızadan bahsettik. Ortak bir acıya da bir atıf Hı-hı. var. Fakat bizim bir de millet hafızamız var. Bu nasıl bir karşılık bulur bizim
evet.
hafızamızda?
Şimdi Halaçoğlu'nun ürettiği, üretmeye, canlı tutmaya çalıştığı hafıza yakın dönemin ulusalcı hafızasıdır. Bu bir millet hafızası değildir. Yani evet Ermeni çetelerinin katliamları var. Fakat öte yandan mesela Kürt beyleri üzerinde Ermeni köylerinin talan edilmesi de var. McCarthy Türkçe'ye de çevrildi ve Türkiye tarafından da benimsenen, resmi görüş tarafından da benimsenen önemli bir kitap. Şu an adını hatırlayamadım. o kitapta bahsettiğim konularla ilgili çok ayrıntılı bilgi var. Dolayısıyla bizimkiler, sizinkiler kavgası bırakmamız gerekiyor. Katliamlar Ermeni çeteleri tarafından yapıldı, doğru. Ama aynı zamanda burada bir toplumun topyekün kendi yüzyıllarca yaşadığı bölgesinden, köyünden, kentinden çıkarılıp başka yere aktarılması var. Yani bu ciddi bir şey var yani burada. Artı biz bunları yarıştırarak da bir çözüme varamayız zaten. Artık bundan çıkmamız gerekiyor yani. Biz gidip tekrar 100 yıl önceki acı olayları ben haklıydım, sen haklıydım tartışması yerine biz bugün oturup birbirimize karşılıklı hak ve adalet ölçüsünde nasıl bir huzur, barış ve anlayış geliştirebiliriz onun üzerine durmalıyız. Bunun için de millet bilincine sahip olmamız gerekiyor. Halaçoğlu'nun daha önce verdiği demeç var Tunceli'deki insanlarla ilgili. İşte sizin ne olduğunuzu bilirim ben falan gibi. Tam aslında ırkçı bir anlayışı temsil eden bir şeydir bu. Yani sizin Ermeni kökenli olduğunuzu biliyoruz, ona göre ayağınızı denk alın gibi demeçlerde bulundu. Bir defa bu ülkede insanların etnik kökenlerini öne çıkarmak, insanlar üzerinde şüphe uyandırmak, insanları birbirine şüpheli hale getirmek, etnik çatışmayı ve tartışmayı körüklemek bu millete, bu topraklara en büyük haksızlıktır. Bizim inancımızda millet temelinde, millet Hazreti İbrahim milleti temelinde bir insanın üstünlüğü, takva yani inancı ile ilgilidir. Yüzyıllarca biz bu topraklarda böyle yaşadık. Böyle bir adalet uyguladık. Ermeniler de Rumlar da bu ümmetin gayrimüslimleridir. Bunlar bu ümmetin parçalarıdır. Bir defa bir de böyle bakmamız gerekir. Ümmet dediğimiz zaman sadece İslam inancını taşıyan insanlar değil. İslam inancını taşıyan insanların hükmettiği toprak parçasındaki bütün topluluklardır ümmet. Dolayısıyla artık ulus anlayışını terk edip biz ümmet anlayışıyla, millet anlayışıyla düşünmemiz lazım. Rumları da Ermenileri de kendi toplumumuzun bir parçası olarak görmeliyiz. Elbette uluslararası ilişkiler bağlamında devletler bir takım siyasetler, stratejiler uygularlar. Ama biz toplum olarak, millet olarak biz adaleti bütün insanlık için savunmalıyız. Doğruyu bütün insanlık için savunmalıyız. Hala geçmişte yaşadığımız acıları bugüne taşıyarak Ermeniler bugüne taşımaya çalışıyorlar. Yanlış bir siyaset bu. Biz İslam inancında acıyı bugüne taşımayız. Ehl-i sünnet inancında özellikle. Hazreti Peygamber Mekke'ye dönüp Mekke'yi fethettiği zaman hiçbir Mekkeli'ye demedi ki siz beni orada boykot ettiniz, kamplara aldınız, çevirdiniz, aç susuz bıraktınız, gelin bunun hesabını verin.
Şimdi intikam zamanı demedi.
Öyle bir şey demedi Hazreti Muhammed, değil mi?
Evet.
Yoluna devam etti, fetih dedi, affetti, değil mi? Sadece Hint'te sanırım gözüme gözükme dedi.
Evet.
Onun dışında affedici davrandı. Herkesi kucakladı. Ehl-i sünnet anlayışı da böyle devam eder yani. Karşıt bir kimlik, bir travma bir şey geliştirmez. O nedenle bizim yine bu anlayışa hareket etmemiz gerekiyor bence.
Evet. Hocam dünyada bunun örnekleri var mıdır? Şimdi bizim işte yakın dönemde dünya tarihinde bildiğimiz, gerçi işte bir Nazi Almanyası var, bir evet. de yeni Almanya var. İşte orada bir Ermeni affedersiniz bir Yahudi tehciri, işte soykırımı söz konusuydu. Bu mesela hallolmuş bir mesele midir? Ya da işte Uzak Doğu Asya'da ya da Afrika'nın işte farklı bölgelerinde, tabii bunlar biraz da emperyal güçlerin soykırımı ya da birlikte yaşamış toplumların meselesi değil. Yani emperyal güçlerin politikaları da bunda etkili, ama mesela Almanlarla Yahudiler arasındaki bu şey aşılmış bir mesele midir konu?
Şimdi tabii bütünüyle psikolojik olarak aşıldığını söylemek zor. Zaten soykırım ifadeleri, tezleri, travma tezleri kullanıldıkça bunların çözülmesinin imkanı yok bence. O nedenle ben Hazreti Peygamber'e örnek verdim. Biz de o zaman diyelim bu McCarthy'nin kitabına yine anlatılır. Balkanlardan ve Kafkaslardan farklı Müslüman kavimlerin oluşturduğu hicrete baktığımız zaman Anadolu'ya gelirken 4 milyon civarında insanın yolda açlıktan, hastalıktan öldüğü söyleniyor. Yani dolayısıyla biz de kalkıp şimdi Kafkaslar ve Balkanlarla ilgili soykırım tezlerini mi geliştirmemiz gerekiyor? karşı soykırım tezlerini mi geliştirmemiz lazım? Kendimizi haklı kılmak için. Bizim dedelerimiz bunu yapmadılar. Değil mi yani? Balkanlardan milyonlarca insan buraya geldi. Bir soykırım, bir travma bilincini yerleştirmedi Müslümanlar arasında. Kafkaslardaki de öyle. Ciddi bir, bugün Türkiye'de 7 milyon civarında Kafkas topluluğundan bahsediliyor. Rusya'nın büyük şeyiyle karşılaştılar, katliamlarıyla. Yolda yaşadıkları da yine aynı şekilde. O nedenle biz bunu geliştirmedik. Çünkü bizim İslam düşüncemiz, kültürümüz buna el vermedi. Affedici olun, önünüze bakın, hayatınızı yeniden kurun. Anlayışı var bizde. Türkiye bence bu anlayışı tekrar dünyada temsil etmeli. Bunun üzerine devam etmeli. Ama dünyada gelişen anlayış, antropologların da bir yönüyle öncülük etti. Yeniden travmaları kabul etmek, soykırımları kabul etmek, yasları tutmak, iletişim kurmak ve onunla acıyı dindirmek. Yani biz ölümümüzü kaldırdığımız zaman eve döneriz, Fatiha okuruz, değil mi? Ondan sonra yas tutarız o an ve ondan sonra Allah rahmet etsin deriz, geçeriz, işimize bakarız. Bu yıl dönümü kutlamaları da, ölüm yıl dönümü kutlamaları da çok moderndir. Bizim kültürümüzde yoktur.
Biz rahmet okuruz.
Biz rahmet okuruz.
Evet.
Yani budur.
O acıyı tazeleme değildir mesele.
Değildir yani.
Mesele onu hatırlamaktır, biz. Güzel hatırlamaktır, evet. Ardından dua etmektir.
Aynen öyle. Ölümün evet. Arkasında iyi konuşun deriz.
İyi konuşulur, yani. Evet.
Bu çok büyük bir felsefedir aslında. Doğru. Yani. Bunu
hocam burada herhalde uluslararası mahkemelerin bir takım tazminat yollarını açması, geçmişe dönük bir takım hakların verilmesi de herhalde milletlerin, devletlerin bu tür özürlere, evet, ondan sonra bu tür böyle karşılıklı anlayışlara geçmesinin de önünde bir engel diye düşünüyorum.
Kesinlikle bence. Yani bu soykırım şeyini reddetmemiz lazım, tezini. Zaten Türkiye soykırım tezini kabul etmiyor. Tartışmaları bunun dışında ve bunun üstüne çıkarak sürdürmemiz gerekiyor. Tabii. Türkiye'nin geliştirdiği stratejide
bu. Arşivleri açalım diyor.
Evet, beraber açalım. Ortak bu sadece tarihçiler de değil yani bu. Sosyologların, antropologların, ilahiyatçılar bence çok önemli.
Doğru.
Yani İslam'ın hakikaten kavimler arasındaki hak ve adaleti test etme tecrübeleri nedir? Birbiriyle anlaşma yolları nedir? Hazreti Peygamber'in, sahabenin, dört halifenin uygulamaları nelerdir? Kur'an'ın bu konuda bize ilham verici
hükümleri,
nelerdir? Kesinlikle ilahiyatçıların bu konuda bilgisi, inancı, anlayışı, ufku iyi olan ilahiyatçılarımızın bu işin içinde olması gerekir yani. Bu sosyologların ve antropologların olması gerekir.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü 40 Ambar programında AK Parti ve tecdit siyasetini konuştuk ilk bölümde. İkinci bölümümüzde Ermeni açılımı meselesini ele almaya çalıştık. İnşallah haftaya yeni konularla karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın efendim.